Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Terü taze muhabbet atar çocuk kalbinde. Yüce Mevla Gül Muhammed yatar çocuk kalbinde. Evet Mehmet Akif Bey, çocuk kalbi nasıl atacak bugün? Buyurun.
İnşallah. Evet, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri öncelikle tüm müminlerin üzerine olsun. Efendim, çocuk kalbinden hepinize merhabalar. Bu haftaki programımızda değerli bir şairimizi, yazarımızı ağırlıyoruz. Yusuf Dursun bizimle birlikte. Kendisiyle ideal bir eğitim ve öğretimin temel prensipleri üzerine konuşacağız. Bu husustaki tecrübelerini, tespitlerini ve değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. Hoş bulduk.
Hoş geldiniz Yusuf Bey.
Hoş bulduk Bestami Bey. Hoş bulduk.
Hocam, sohbetimize geçmeden önce müsaade ederseniz bizim bir teşekkürümüz var. Biz 17 Kasım günü, pazar günü Bestami hocamızla birlikte Erzurum'daydık. Bestami Yazgan ile Bizim Bahçe Buluşmaları programının 6.sını hocam değil mi?
Evet.
Yaptık. Erzurum Büyükşehir Belediye Salonu'nda 450 kadar çocuk ve aile hitap ettik. Çok güzel bir programdı. Güzel geri bildirimler aldık. Bu bakımdan hem bize bu programı yapabilme imkanını sunduğu için Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne, hem bu programın tertiplenmesinde emeği geçen başta Emin Eğitim ve Kültür Vakfı'na,
evet,
ve hususiyetle de Fatih Balkır Bey'e buradan çok teşekkür ediyoruz. Selam
Allah
ediyoruz.
Allah razı olsun kardeşlerim.
Bir de ben şunu belirtmek isterim. Bestami hocamız, malumunuz hocam, Erzurum'da üniversite okumuş.
Yalnız Bestami Bey değil.
Siz de mi?
Evet, Yusuf Bey de Erzurum'dan.
Evet.
Hocam, Bestami Hoca 4 yıl orada kalmış, 2 çocuğu da orada olmuş. Biz dedi ki bize, rica etti şeyden gitmeden önce. Normalde biz programlarımız sabah gidiyoruz, akşam dönüyoruz.
Yetmez.
Benim orada hatıralarım var. Onları yad edelim dedi. Bir gün öncesinden gitsek olur mu? Biz de hay hay hocam dedik, gidelim. Gittik, Bestami Hoca'nın evine de gittik.
Topraklanmıyor mu Bestami Bey? Ev duruyor
muydu? Maalesef. Yine yıkılmış.
Maalesef da toprak olmuş.
Yine yıkılmış.
Onunla ilgili bir şiir yazarsın herhalde.
Hocam ben de öyle söyledim. Dedim ki arabada döndükten sonra, hocam dedim, bir şair düşünün. 4 yılda bir yerde okumuş. 2 tane çocuğu orada olmuş. Ondan sonra toprak damlı bir evde yaşamış. 35 yıl sonra oraya gitmiş, bir bakmış ki toprak damlaya toprak olmuş. Artık dedim şiir ona vacip olur.
Eminim şimdi demleniyordur o şiir.
Hocam yazdınız mı?
Zamanı geldiği zaman.
Şiirin ucu göründü de,
evet, zamanı geldi.
Yazma imkanı olmadı daha.
Evet.
Oradan mırıldandım ya, sizlere de peki, söyledim.
Hocam, bekliyoruz.
Gerçekten Erzurum bizim için güzel bir program oldu. 35 yıl sonra yaşadığım, okuduğum şehre gitmek benim için mutluluk kaynağı oldu. Vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, şehirlerin kendine ait mimarisi vardır, ekonomisi vardır, güzellikleri vardır ama bir de ruhu vardır. Orada hem o 450 çocukta, hem Abdurrahman Gazi'nin türbesini,
evet, evet,
ziyaret ettiğimizde o ruhu gördük. Daha sonra Aziziye tabyalarına gittik. Nene Hatun'u yad ettik. Orada gördük. Bir de orijinal bir olay yaşadık. Bu araba yokuş yokuşa gidiyordu.
Evet.
Nasıl oldu Mehmet Akif Bey?
Hocam vallahi nasıl oldu ben de anlamadım, şaşırdım. Biz Yusuf hocam gittik arabayla, bir yerde bizim arkadaş, şoför arkadaş durdu. Araba başladı kendi kendine yokuş yukarı çıkmaya. Böyle bir şey yaşadık. Ben daha önce yıllar
geri gitmedi, yokuş yokuş çıktı.
Yukarı çıktı.
Hem de çalışmıyor.
Çalışmıyor, bayağı da hızlı gidiyor yani. Böyle bir sırlı bir olay yaşadık.
Öyle bir Aziziye tabyalarına yakın bir yerde onu gördük. Dolayısıyla Erzurum'un ruhunu bir daha teneffüs etmiş olduk. Bu bizim için bir güzellik oldu. Ruhumuzda bir güzel bahçe daha, bir,
evet,
güzel çiçek daha açmış
olduk. O zaman buradan
oldum.
Tüm Erzurumlara selam ediyoruz.
Evet, muhabbetlerimizi
Yusuf ediyoruz. Hocam, teberrüken bir tanışalım isterseniz.
Evet, hay hay.
Biz tabii sizi yıllardır tanıyoruz. Bizim Bahçe Dergisi'nin de çocuk edebiyatı dalında danışma kurulu üyesiniz. Yıllarca bize şiir de yazdınız, sağ olun, eksik olmayın. Ama Yusuf Dursun kimdir? Önce diyelim bakalım.
Efendim, ben önce teşekkür etmek istiyorum. Hem size hem Bestami Bey'e. böyle bir organizasyonu yapabildiğiniz için, yaptığınız için teşekkür ediyorum. Kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Basından da sizin diğer Bizim Bahçe buluşmalarını takip ediyorum. Evet. Ondan da büyük memnuniyet duymaktayım. Onun için de size ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Efendim, Yusuf Dursun 1949 Yozgat doğumludur. Yusuf Dursun Yozgat'ta öğretmen okulunu okumuştur. Öğretmen okuluna kadar Yozgat'ta geçmiştir hayatı. 18 yaşından sonra gurbete çıkmıştır. İlk durağı Erzurum olmuştur. Erzurum'da da eğitim enstitüsünde 3 sene okumuştur. İlk görev yerim Tunceli Hozat. Orada 4 sene görev yaptım. Daha sonra öğretmen olarak görev yaptım, edebiyat öğretmeni olarak. Daha sonra Tokat'ta, Bafra'da, Çarşamba'da ve Elazığ'da öğretmenlikler yaptıktan sonra İstanbul'a geldik. 15 yıldır İstanbul'da bulunuyorum. Çocuklardan dolayı İstanbul'a geldik. Bu arada öğretmen okulu yıllarından itibaren şiirle ilgilenmeye başladık. Yaklaşık 40 yıldır diyebilirim ki edebiyatın, sanatın, kültürün içerisindeyiz. Onunla hemhal olduk. Onunla yoğrulmaya devam ediyoruz. Pişmeye devam ediyoruz. Yusuf Dursun bu sene tam emekli olmuştur. İkinci emekliliğini gerçekleştirmiştir. Teşekkür ediyorum. Yaş haddi dolayısıyla.
Öğretmenlikten emekli oldun tabii.
Evet, öğretmenlikten emekli olduk. Yazarlıktan emekli olmak mümkün değil. Hatta
hocam yaş kaç oldu?
Yaş 64,5 oldu. 64-65.
Maşallah.
Yani bir ay sonra 65 olacak. Öyle diyelim. Ben doğum tarihim 1-1-1949. Bu emekli olduğum 2-3 ay içerisinde çok daha fazla çalıştığımı görüyorum. Yani çok daha yoğun çalıştığımı görüyorum. Eskiden benim günlük ortalamam 3-4 saat, 2-3 saat ancak olurdu. Şimdi ortalama 6 saat diyebilirim. Günde en az 6 saat.
Hocam peki neler yapıyorsunuz, neler çalışıyorsunuz?
Önce okuyorum.
Okuyorsunuz.
Elbette bir şeyler okuyorum. Yani gündemimde ne varsa onunla ilgili bir şeyler okuyorum. Daha sonra da yazıyorum. Yazdıklarımı gözden geçiriyorum. Yazdıklarımı dostlara gönderiyorum. Onlardan gelenleri gözden geçiriyorum. Böylece bir bakıyorum ki işler böyle çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
Peki kaç kitap oldu hocam şu an?
30 zannederim 30. Yani 28 falan basılmış 28 oldu da 30'a yakın olacak inşallah.
Ne türlerde tasnif edersek kitapları?
Şiir tabii, başta şiir.
Çocuk şiirim sadece.
Hayır. Çocuk şiiri de var. Büyüklere yönelik şiirler de var. Benim ilk şiirlerim büyüklere yönelik şiirlerdir. Onlarla ilgili 1, 2, 3, 4 tane kitabım var. Büyüklere yönelik şiir kitabım var. Çocuk şiirleri de var. Daha sonra çocuk edebiyatına ağırlık verdik. Masallar, hikayeler, çocuk romanları yazmaya devam ediyoruz. Ama şiir her zaman baş tacı. O geldikçe kendi demine göre, kendi nazına göre geldikçe kucağımıza buyur ediyoruz. Gönlümüze, göğsümüze buyur ediyoruz.
Evet.
Sonra da bizim bahçelere gönderiyoruz onları.
Evet. Değerli dostlar, ben şu an hakikaten çok mutluyum. Çünkü Bizim Bahçe'nin iki aksaçlı bilgesinden biri sağımda, biri solumda.
Eyvallah.
Kendileriyle sohbet ediyoruz. Peki hocam, o zaman konumuza isterseniz başlayalım.
Elbette,
sohbetimize.
Buyurun.
Biz eğitim ve öğretim demiştik. Eğitim ve öğretimi tanımlayabilir miyiz hocam? Yani bunların ikisi aynı şeyler mi? Nasıl tanımlanabilir? Eğitim nedir, öğretim nedir? Farkları var mıdır?
Elbette farkları var. Bunları birbirinden ayırmak lazım öncelikle. Eğitim, öğretim adını veriyoruz biz buna. Son zamanlarda sadece öğretim yılı denmeye başladı. Onun da sebeplerini, sonuçlarını birazdan irdeleriz.
Hı hı.
Ama eğitim insana davranış kazandırmaktır. İnsana güzellik katmaktır. Öğretim de onu bilgiyle donatmaktır. Anlatabildim mi?
Yani
şimdi birbirlerinin tamamlayıcısıdır bunlar.
Evet.
Evet, insana bilgi de lazım. Ama bu bilgiyi güzel kullanma erdemi de lazım.
Eğitim daha manevi bir
eğitim
şey yani.
Eğitim elbette daha manevi bir şey. Eğitim daha soyut bir kavram.
Evet.
Eğitim öğretimin süsüdür, cilasıdır, görünen yüzüdür ve güzel yüzüdür. Öğretim ise biraz daha soğuktur. Rakamlar vardır, çizgiler vardır, geometrik şekiller vardır. Zordur, sorular zordur, efendim yazılılar vardır. Ama eğitimin yazılısı yoktur. Eğitimin sınavı yoktur. Eğitimin ciddi bir sınavı artık insanlık sınavıdır o. Onu biz Allah'a karşı vereceğiz.
Müsaadenizle şöyle bir somut örnek vereyim isterseniz.
Buyurun hocam.
Yani kırmızı ışıkta durulacağını, yeşil ışıkta geçileceğini herkes bilir. Bu öğretim üretilmiştir. Ama işte bu kurallara uymak da eğitimiştir.
Yani
uyduğu zaman evet eğitimini de almıştır,
evet,
diyebiliriz.
Yani öğretim daha çok bilgi merkezli.
Evet.
Eğitim ise yelpazesi geniş.
Bilginin
ahlak eğitilir.
Davranışa bilgi, dönüşmesi.
Akıl eğitilir, insan eğitilir,
evet,
değil mi? Her şey ağaç eğitilir, her şey eğitilir.
Evet. Ama bilgiyle alınır.
Yani eğitim bir nevi terbiye denilebilir mi?
Denilebilir elbette.
Evet. Denilebilir. Peki hocam, bu eğitimdeki temel amaç ne olmalıdır sizce? Yani insanlar niçin eğitim yaparlar ve niçin eğitilirler?
İnsanın temel amacı neyse, yaratılışındaki temel amaç neyse, temel gaye neyse, eğitimin de gayesinin o olduğunu düşünüyorum. Biz Allah tarafından yaratıldık. Allah'ın kulu olmakla şereflendik. Öyleyse bizim oraya karşı bir görevimiz var. Allah'a karşı bir görevimiz var. O da onu tanımaktır her şeyden önce. Onun zatını bilmektir. Bu bilgiyi alabiliriz ama bunu davranış haline getirmek de eğitimdir. Biz işte eğitimle güzel insan olmanın yolunu öğreneceğiz. İyi insan olmanın yolunu öğreneceğiz. Dolayısıyla güzel insan olan, iyi insan olan iyi kul da olacak aynı zamanda.
Evet.
Allah'ın iyi bir kulu olacak. Ona karşı sorumluluğunu yerine getiren bir kul olacak. Çünkü eğitimi alan insan öğrense bile demin Besan Bey'in bahsettiği gibi kötülükleri yapmaz. Güzellikleri yapar. Onu bilir ama uygulayamadığına göre, uygulayamazsa ortada problem var demektir. Eğer o bildiklerini uygulamaya koyarsa işte eğitimde asıl amacına ulaşmış demektir.
Zaten demek, hocam şey...
Özellikle eğitimin amacı insanı kamil olmasını sağlamaktır.
Zaten hocam eğitim hani terbiyedir dedik ya, genellikle terbiyeyi de hani Rab isminin bir tecellisi olarak. Yani terbiye şöyle tanımlıyor bu işin ehli olan kimseler. Örneğin terbiye denen şey bir tohumun, ağaç örneğinden bir tohumun meyve verene kadar geçirdiği süreçtir. Yani tohumun filiz olması, gövde vermesi, çiçek açması, yaprak açması vesaire meyvesini vermesi, bu bunun terbiye sürecidir. Dolayısıyla bu her şeyde var ve insanda da var. O zaman insanın da terbiye süreci yani eğitimi Allah'ın onu niçin yarattıysa, ondan maksat neyse bunun hasıl olması.
Evet.
Eğitim de bunun süreci olmuş oluyor.
Çok doğru söylüyorsun.
Fıtrata uygun hale geri dönmesidir.
Evet, aynen. Öğretim de bu.
Her insan İslam fıtratı üzerine doğar, sonra çevresinden yanlışlıklar alırsa yanlış eğitilmiş olur. Gerçek eğitim, asıl eğitim insanın fıtratından uzaklaşmamasını sağlamak, fıtrata dönüşü sağlamaktır. İnsanların biyolojik olarak beslenmeye ihtiyacı var ama gönlünün ve aklının da beslenmeye ihtiyacı var. Gönül ve akıl beslenmesini de eğitimle yapabiliriz. Yani bir insanın gözünü ve gönlünü doyurmazsak sadece öğretimle bir canavar yetiştirmiş oluruz. Hatta canavardan da kötü olur. Bakın, belgeselleri izliyoruz. Bir aslan bir sürünün peşine gidiyor. Oradan bir hayvanı yakaladı mı sürü kurtuluyor. Ama insan canavar olursa 10 kişiyi, 100 kişiyi, 1000 kişiyi öldürebiliyor.
Evet.
O zaman sadece öğretim yeterli değil. Bu eğitim olmalı ve eğitim de milli ve manevi değerlere ulaştırmalı bizi. Yusuf abinin dediği gibi sonunda Allah'a kul olmaya götürmeli bizi.
Evet.
Eğitim.
Yani öğretimin amacı eğitim aslında. Dolayısıyla evet. Eğitimin ahlakıdır öğretim bir nevi bu anlamda. Hocam bir de şey var. Yani şüphesiz hani hep dini bir şeyden değil, hayatın içinde başka sahalar da var, başka alanlar da var. Her halükarda herhalde şöyle bir şey olsa gerek ki eğitim Allah'ın insana verdiği istidadı insanın tespit etmesi gerekiyor öncelikle. Onun temel vazifesi ve bu istidadını geliştirmesi, bir nevi terbiye etmesi ve ondan ahirete, Allah'ın rızasına bir pencere açması. Herhalde bunu demeye çalışıyoruz.
Katılıyorum, aynen
evet.
Öyle.
Peki hocam bu söylediklerimiz muhacesinde Türkiye'ye bakalım. Bugün ülkemizdeki eğitim öğretimi siz kaç yıldır öğretmensiniz hocam?
Ben tam 42 sene öğretmenlik yaptım.
42 senelik bir tecrübe var şu an değerli dinleyenler karşımızda. Dolayısıyla eğitim adımız da tam bu noktada. Bu 42 yıllık tecrübeyle hocam Türkiye'deki eğitim ve öğretimi geçmişten de olabilir. Şimdiki şu anki aşamaları da geldiği nokta da olabilir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler görüyorsunuz? Neler söylersiniz bu konuda?
Şimdi eğitim için çoğu zaman olumsuz bilgiler vermek, olumsuz kanaatler ortaya koymak mümkün.
Evet.
Ben tamamen olumsuz söylemeyeceğim. Evet, olumsuz düşüncelerim de var ama son zamanlarda bunun giderek olumlu yönde değiştiğini de görmekteyim. Bunu bir kenara koyarak, bunun altını çizerek ifade edeyim ki Türkiye'de benim gördüğüm şey şu eğitimde. Çok sık değişen yönetmelikler, çok sık değişen tamimler,
müfredat.
Çok sık değişen müfredatlar,
Yani sistemsizlik problemi.
Evet, çok sık değişen sistemler. Birinin yaptığını diğerinin tamamen bozması. Oysa ki bir devletin temel noktalarından birisi de eğitim olmalıdır. Zaten adı üzerinde milli eğitim, milli savunma dediğimiz iki tane milli kelimesini almış bakanlık var. Bunlar da dış politikada, milli eğitimde, milli savunmada bir takım kriterler olur ve bunlar 3 aşağı 5 yukarı devam eder, değişmez. Bizde maalesef kardeşim her iktidar çok farklı yaklaşımlar sergilemiştir. Bırakın her iktidarı, kendi içinde bile her bakan değişikliğinde ortaya farklı muameleler çıkmıştır. Dolayısıyla ben açıkçası bu 42 yıl içerisinde şuna ulaştım. Eğitimin Türkiye'nin çok ciddi problemi olduğunu görüyorum. Hala çok ciddi problem ama Türkiye'nin birinci probleminin eğitim olmadığı kanaatine ulaştım ben.
Türkiye'nin birinci
problemi
eğitim olmadı.
Evet, bana göre Türkiye'de birinci problem eğitim değil. Onu ben son zamanlarda sıkça dillendirmeye başladım. Niye diyeceksiniz? Elbette soracaksınız. Cevabını hemen vereyim. Çünkü bakınız, demin çok basit bir örnek verdik biz. Kırmızı ışıkta geçme konusu. Öğretimde biz bunu öğretiyoruz. Eğitimde yapması gerektiğini biliyor. Buna rağmen geçiyor kırmızı ışıkta. İşte o kırmızı ışıkta geçen insana anında, gecikmeden uygun bir ceza verilirse, onun karşılığını maddeten de alırsa, inanın işler çok daha kolay bir şekilde yürür.
O da sistemin eğitimi oluyor işte.
Evet, sistemin eğitimi oluyor.
Dolayısıyla eğitimde ceza gerekli.
Kesinlikle. Bu ceza insanları acıtmak anlamında değil, dayak anlamında değil. Yaptırım manasında.
Yaptırım.
Yani insanlara vermiyoruz biz aslında bu cezayı. Davranışının sonucunu alıyor.
Davranışa ceza veriyor.
Evet, adalet herkese eşit davranmak değildir. Adalet herkese hak ettiği gibi davranmaktır. Trafikte ben bugün arabayla seyrederken yanımdaki insan emniyet şeridini ihlal ede de gidiyor. Onun bir karşılığı olması lazım. İşte onun karşılığı olmadığı için ya da çok geç tecelli ettiği için o karşılıklar bizim sistemimiz tıkanıp kalıyor.
Peki bu yansımaları çocuklarda nasıl görüyorsunuz? Yani verilen örnekler genellikle toplumumuzun maalesef gerçeği. Çocuklar bu noktada nasıllar?
Çocuklarımız günü kurtarmaya çalışıyorlar. Çocuklarımız sınav telaşı içerisindeler. Çocuklarımız özellikle teknolojinin son derece gelişmesiyle kendilerini de yeni bir dünya içinde buldular. Çok affedersiniz, bizim çocukluğumuzda biz eşeklere binerdik. Öyleydi, ona binerdik. Ama şimdiki çocuklar kaykaya biniyorlar. Hiç itiraz etmiyorum. Çağın gereği bu, tamam. Bu olacak. Ama aynı çocuk büyüğüne saygı göstermiyor. Genelleme yapmayayım elbette. Ama aynı çocuk bir başkasına yardım etmekte çekiniyor. Aynı çocuk bencil davranıyor. Aynı çocuk asansörde karşılaştığı birisine selam vermemek için yüzünü diğer tarafa çeviriyor. Aynı çocuk ya da aynı kişi diyeyim, çocuk demeyeyim. Aynı kişi efendim uçakta yan yana oturduğu zaman ama selam vermeyeyim diye kafasını bir tarafa çeviriyor. Kulağına kulaklık takıyor, müzik dinlemeye başlıyor.
Yani insanlar bencilleştiriyor.
Bencil oldu. Evet, i̇nsanlar ben merkezde oldular, bencil oldular. Bu güzel bir sonuç değil. Bizim beklediğimiz, arzu ettiğimiz sonuç değil. Peki diyeceksin ki bu nasıl olacaktı? Yani bunun yaptırımı olur mu? Bunun yaptırımı da aslında vardı eskiden. Bir mahalle baskı kelimesini kullanmak istemiyorum. Mahalle baskısını kullanmak istemiyorum ama bir mahallede bir yaşlı insan komşusunun çocuğunu da ikaz edebilirdi. Bırakın şimdi komşunun çocuğunu ikaz etmeye. Kendi çocuğunu ikaz edemiyoruz biz. Edemiyor insanlar.
Evet.
Şimdi ben açıkçası eğitimin çok önemli olduğuna inanmakla birlikte eğitimi ikinci sıraya koyuyorum. Ama tamamen atmıyorum. Eğitim devam etmeli. Kesinlikle devam etmeli. Hiç aksamadan devam etmeli. Ama onun meyveleri ancak iki nesil, üç nesil sonra alınır. Ama diğer taraftan yaptırımlar, müeyyideler anında uygulanmalı.
Dolayısıyla ben şunu anlıyorum. Genellikle şikayet edilen nokta şu. Ahlaki konular. Yani çocukların tembel olmasından şikayet etmiyorsunuz.
Hayır,
bir eğitimci olarak. Etmiyoruz. Çocukların bilgi zayıflığının azlığından değil, çocukların bireyselleşmesinden, bencilleşmesinden, insanların ya da bundan. Demek ki şunu da tespit etmiş oluyoruz bu durumda. Ülkemizde belki çok güzel imkanlar var eğitim, öğretim hususunda ama ahlak eğitimi ve değerler eğitimi konusunda biraz zayıfız.
Evet. Bunu tespit burayı ayrıca konuşuruz zaten. Ayrıca ne yapmamız konuşuruz. Gerekir konusu ayrı
bu
bir maddedir.
Evet hocam, bu problemleri nasıl
onu
çözmek gerekir?
Ben oraya girmedim ama onu mutlaka
bunları konuşalım. İsterseniz aradan sonra konuşalım ama ben bir şey merak ediyorum hocam. Onu size sormak isterim. Bir öğretmen olarak mesela yazdığınız bir şey var mı? Ya da ilk şiiriniz bir hafızalarınızda mı? Hafızanızda mı şu an?
Evet tabii şimdi şair olduğumuz için haliyle duygularımızı şiirle ifade soruyorum. Ediyoruz çocuklarımızla. Biz hemen her derste şiir okurduk. Bestami Bey artık böyle evet. idi. Dili geçmiş zamanı kullanıyorum artık.
Yani Yusuf Bey'le aynı katta ders yaptığımız zaman aynı okulda görev yapıyorduk. Bak ki bir alkış sesi geliyor Yusuf Bey'in sınıfından. Hemen benim öğrenciler de hocam Yusuf Bey şiir okudu. Siz de okur musunuz? Ben okurdum. Bir alkış sesi de benim sınıftan giderdi. Böyle
aslında
selamlaşırdık.
Aslında hocam sizin ben kadim dostunuz üzerinize değinmek isterdim de vaktimiz çok sınırlı.
Evet. Evet. Mehmet Akif Bey şimdi.
Buyurun hocam.
İlk şiir kitabım elimde.
Öyle mi?
Evet. İlk şiir kitabımı getirdim.
Zaman Perdesi'nde.
Zaman Perdesi'nde Değirmen Taşı isimli bir
yıl
kitap.
Yıl kaç hocam?
1996.
1996.
İlk şiir kitabımın çıkış tarihi 1996. İlk eserimde, pardon affedersin 94, bak unutmuşum burada yazıyor. 94
yılında evet.
Bestami Bey ben iyi hatırladım şimdi, öğrenmiş oldum. 94'te çıkmış demek ki benim ilk kitabım. Burada yer alan bir şiir var. Genel manada Elazığ'da çalıştığım öğrencilere bunu yazmıştım.
Öğretmenken.
Evet daha önce de vardı ama onlar demek ki sağda solda kaldı. Bu kitap, bu şiir kitaplara girdi. Buradaki isimlere dikkatinizi çekmek isterim. Bazı kelimeler iki anlamlıdır. Hepsi de benim bizzat öğretmenliğini yaptığım öğrencilerin isimleridir bunlar.
Öyle mi?
Evet.
Gerçek.
Gerçek isimlerdir.
Gerçek.
Hepsinin hikayesini anlatırım ama zamanımız yetmez.
Buyurun hocam şiirinizi
öğretmence.
Dinleyelim.
Öğrencilerime. Pırıl pırıl gökyüzüyüm çocuklar. Sizlersiniz güneşim. Hepiniz oğlum kızım. Hepiniz kardeşim. Bir filizim. Fidanım ben. Bir adım huzur. Sizinle büyür dalım budağım, tutulmaz olur. Kucak kucak sevgiyim ben. Hepinize yeterim. Üzülseniz birazcık, ben sizlerden beterim. Şırıl şırıl akan suyum, berraklığım sizden. Sonsuzluğa yol bulurum sevginizden. Cıvıl cıvıl kuş gibiyim. Mutluluktur benim adım. Beraber uçarız sonsuzluklara. Sizlersiniz kolum, kanadım. Çiçek çiçek bahçeyim ben. Kokularım sizden. Mutluluklar sizin olsun. Razıyım hepinizden.
Yüreğinize sağlık hocam. Allah
Allah. Ama izin verirseniz bir cümle söyleyeyim.
Tabii buyurun.
Buradaki isimlere geçen sevgili öğrencilerimden huzur ile, huzur şanlı şimdi soy ismi değişti tabii. Yeşilyurt oldu. Bu yaz Elazığ'da görüştük.
Öyle mi?
Bizi davet etti eşimle. Kendi eşiyle geldi. Çok güzel bir sohbetimiz oldu.
Evet.
Hocam dedi bize şiir yazmıştınız. Evet şiiri hatırlıyor tabii. Onları da okumuştum ben bu şiiri.
Yani bir öğretmenin bu duyguları hocam evet. Ne kadar mukaddestir.
Çok ya. Güzel evet.
Değerli dostlarımız bu güzel şiirden sonra kısa bir ara vermek istiyoruz. Bestami hocamız fark ettiyseniz bugün daha bir şey okumadı. Şu an zor duruyor. Yok. İnşallah ikinci arada.
Yusuf abi hem bizim adımıza konuşuyor hem kendi adına. Eyvallah. Allah razı olsun. Evet.
Peki kısa bir aradan sonra çocuk kalbi kaldığı yerden devam edecek.
Çocuk kalbi kısa bir aranın ardından devam edecek. Çocuk kalbi devam ediyor.
Değerli dinleyenlerimiz, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Yeniden al.
Değerli dinleyenlerimiz, çocuk kalbi kaldığı yerden devam ediyor. Yusuf Hocam.
Efendim.
Türkiye'deki eğitim üzerine bazı tespitlerde bulunduk. Ve her ne kadar eskisi gibi olmasa da, iyileşmiş olsa da, hala Türkiye'deki eğitim sisteminin tam rayına girmediğini ifade ettiniz. Peki, sizce bu sorunlar yumağının çözümü hem anne babalar açısından hem öğretmenlere düşen görevler açısından hem de çocuklar açısından nelerdir sizce hocam? Bu problemler nasıl çözülür yani?
Evet şimdi şöyle düşünelim. Öncelikle memnun olduğumuz tarafları bir söyleyelim.
Evet.
Dedik ki bir kısmında memnunuz. Biz kendi öğrencilerimizi bir hatırlayalım. Kendi öğrencilerimizde dayakların, dayak hadisesinin had safhaya vardığı bir eğitim ve üretim metodu uygulanıyordu. Onun da güzel olmadığını biz şimdi hep hatırlıyoruz. O günkü hatıralarımızı biz böyle içimizi acıyarak, cız ederek hatırlıyoruz. Zaman içerisinde öğretmenlerde de, öğrencilerde de, sistemde de bir yumuşaklık gözlendi. Artık öğretmenler pedagojiyi daha iyi biliyorlar. Artık öğretmenler çocuklara daha kolay yaklaşabiliyorlar, daha rahat yaklaşabiliyorlar. Artık öğrencilerle öğretmenler arasında bir duvar yok. Fakat işte tam bu ince duvar konusunda, tam da burada sıkıntılar başlıyor. İşte buradaki mesafeyi ayarlayamamaktan kaynaklanan bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Demin bahsettiğimiz bencillik de bunun bir sonucu.
Evet.
Çocuk öğretmeniyle tamamen arkadaş gibi kendisini hissetmeye başladığı zaman sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman bir öğrenci bir öğretmenin arkadaşı olamaz. Öğretmen öğretmendir, öğrenci öğrencidir. Bir baba bir anne çocuğun arkadaşı olamaz. O babadır, o çocuktur.
Evet.
Arada mutlaka bir mesafe olacak. Burada büyüğe düşen öğretmen olarak, baba anne olarak büyüğe düşen görev onu anlamaya çalışmaktır. Onun dünyasını bulmaya çalışmaktır. Çok daha canlı bir örnek olması bakımından bugün birkaç saat önce yaşadığım bir olayı hatırlatayım. Bir hastanede bir vesileyle doktor bekliyordum. Uzatmak istemiyorum tabii sözü. Orada benden önce bir hanımefendiyle bir genç kız da bekliyordu. Doktor hanımı bekliyorlardı. Doktor hanım biraz gecikecekmiş, haber verdiler. Sohbet etmeye başladık onlarla, tanımıyoruz. Genç kız belli ki lise öğrencisiydi. Öyle tahmin etmiştim. Nitekim öyleymiş. Liseyi bitirmiş, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Geçen sene girmiş bir yeri beğenmemiş, tekrar hazırlanıyor sınavlara. Romandan falan konu açıldı. Ben dedi, roman okumayı sevmiyorum dedi. Yerli romanları hiç okumuyorum dedi. Sadece dedi vurdulu kırdılı dedi. İçerisinde entrikalar olan yabancı romanları tercih ediyorum dedi.
Yanlış bir şey mi?
Şimdi yanlış bir şey. Sonucu yanlış bir şey. Çocuğunki yanlış değil.
Okuması, etkisi itibariyle.
Evet. Güzel ama...
Çocuğunki yanlış değil.
Etkisi itibariyle
sonucu yanlış. İşte ben burada şunu söyledim kendisine. Bize dedim düşen görev. Öğretmen olarak, anne baba olarak, yazar ve şair olarak bize düşen görev. Sen madem ki o tür romanları seviyorsun, öyleyse ben yeni oluşturacağım bir eseri yazarken senin istediğin ölçüleri de bunun içerisine koymak zorundayım.
Evet.
Ki sen artık onu o şekilde rahatlıkla okuyabilesin. Böylece ben çağın şartlarını, çağın gereklerini öğreneceğim. Anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak ona göre uygulayacağım. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Eski yani... metotlarla yürümez.
Bir yazar olarak çözümü kendinizde buldunuz.
Kendimde buldum.
O zaman eğitimdeki probleme de
aynı şekilde
bence yani size... öğretmen bir mum gibi olmalı. Gerekirse erimeli ama çevresini aydınlatmalı diye düşünüyorum. Bir de şunu 35 yıllık öğretmenim ben de fakir. Yani çocuk çocukluğunu yapacak kardeşim. Genç gençliğini yapacak. Her çocuk sınıftayken biraz hareketli oluyor. Sınıfın dışında çok iyiler, okulun dışında pırlanta gibiler. Bir saygılılar, bir sevgililer görsem. Dolayısıyla çocuğun olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Meyve nasıl hamken yenmezse bu çocuk olgunlaşıyor. Burada anneye, babaya, öğretmene fedakarlık düşüyor. Yusuf abi demin bir şiir okudu. Bakın çocuk ne diyor öğretmene. Bir şiirle onu arz edeyim. Köy kasaba geze geze, ingelleri getir dize. Haydi canım öğretmenim, gurbet senin, kısmet benim. Muhabbetin gelsin dile, gıpta etsin annem bile. Haydi canım öğretmenim, evlat senin, minnet benim. Ova deme, bayır deme, çiçekleri getir bahçeme. Haydi canım öğretmenim, külfet senin,
nimet
benim. İçine katıp sevgini, bilgilerle donat beni. Haydi canım öğretmenim, sanat senin, hürmet benim. Sana layık olmam gerek, taşıp taşıp dolmam gerek. Haydi canım öğretmenim, himmet senin, gayret benim. Emaneti yarınlara ulaştıran pul olursam, atamızdan miras kalan bu vatana kul olursam, bil ki canım öğretmenim, bu güzelim devlet senin, iki cihan, servet senin. Gerçekten de mesleğimiz zor, zorlu bir meslek ama kutlu bir meslek, öğretmenlik. Ve tabii Yanlış yapan insanlarımız olabilir. Onlar da bizim payımız var. Ama birçok insanımız da güzel işler yapıyor. Kardeşim onlarda da öğretmenler olarak bizim payımız
elbette
var elhamdülillah. Ama Yusuf abinin söylemek istediği ve bizim şu an programda yaptığımız iyiliği ve güzelliği çoğaltmamızdır. Çoğaltmaya çalışmaktır.
Çarelerden birisi de şu. Öğretmen yetiştiren kurumların ele alınması lazım öncelikle. Öğretmenlerin çok iyi yetiştirilmesi lazım. Siyasi yönlerini bir kenara bırakırsak, çok eskiden köy enstitüleri zamanında, öğretmen okulları zamanında inanın ideal öğretmenler yetiştiriliyordu. Bazı konularını katılmadım, ifade ediyorum zaten. Ama ilkokuldan itibaren, ortaokuldan itibaren sen öğretmen olacaksın zihniyetiyle yetiştirilen öğretmenler çok daha farklı olurlar. Şimdi öğretmenin özlük hakları o hale gelmeli ki, bugünkü şartlara göre söylüyorum, bir tıp fakültesinin daha üstünde olmalı puanı ve maaşı.
Öğretmenin. Sorumluluğu itibariyle mi?
Elbette sorumluluğu itibariyle. Böyle olunca çok daha donanımlı gençlerimiz, çok daha zeki gençlerimiz orayı tercih edeceklerdir. Eldeki malzeme, hiç kimseyi ben küçük görmüyorum, yanlış anlaşılmasın sözlerim. Çok da iyileri var. Gittikçe de iyileşiyor. Eskiye göre hep söyledim ben bunu. Giderek çok iyileşmeler oluyor. Nitekim burada bunlardan birisi. Öğretmenlik cazip bir meslek. Gene de. Niye? Çünkü garanti bir iş var. O şekilde düşünüyor. İşte bu işi çok daha zeki, çok daha donanımlı insanlarla yaparsanız ve onları çok küçük yaştan itibaren iyice eğitirseniz yön verirsiniz. Geleceğe yön vermek ancak bu şekilde
hocam,
olur.
Hocam şeye de ihtiyaç var mı sizce de? Yani ben mesela şöyle düşünüyorum. Bu öğretmenlerin özellikle yapılıyor Türkiye'de ama pedagojik formasyona, bu tip bir eğitime daha fazla şey yapılması gerekir. Üzerine gidilmesi gerekir. Çünkü şöyle bir şey desek mesela doğru olur mu? Yani çocuk eğitiminin ilmihali yazılsa birinci bab çocuğu tanımanın önemi olur diye düşünüyorum
doğru
ben.
Doğru söylüyorsun. Evet.
Dolayısıyla evet. Yani neticede bir mürebbi var ya da evet, bir muallim
evet,
var.
Evet.
Karşısında bir çocuk var. Bir maden bunu işleyecek. Hı-hı. Ama ahlakın, ama aklını, bilgisini bunu donatacak. Dolayısıyla muhatabını çok iyi tanıması gerekiyor. Bunun için de bir çözüm olarak belki değerlendirilebilir diye söylüyorum. Pedagojik eğitime biraz daha önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Peki hocam, az önce bir şey söylediniz, dikkatimi çekti. Dediniz ki öğretmen öğretmendir, öğrenci öğrencidir. Tıpkı babanın baba, çocuğun çocuk olduğu gibi. Bu meyanda şeyler, yani ideal bir öğretmenin sizce temel vasıfları nelerdir? Öğretmen nasıl yaptığında, öğrencisi nasıl ilişkiye girdiğinde vazifesini en iyi şekilde icra etmiş olur?
Ben ideal bir öğretmende 3 vasıf ararım. 3 vasıf bulunması gerektiğini düşünürüm. Bunlardan birincisi sevgidir.
Öğrencisi
hiçbir şey olmaz. Öğrenciyi sevecek, insanı sevecek, eşyayı sevecek,
işini
hayvanı sevecek,
işini
sevecek, eşini sevecek, hepsini sevecek ve sevdiğini de söyleyecek. Eşine de, işine de, çocuğuna da, hayvanını da affedersin, kedisine, köpeğine de sevdiğini söyleyecek. Ağaca da, dağa, taşa, toprağa hepsine söyleyecek. Sevgiyi çoğaltacak daima. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama tek başına yetmiyor. Bir sınıfa ilk defa giren bir öğretmenin, çocuklar onun kılığına bakar, kıyafetine bakar, telaffuzuna bakar. Onun bir tartar onu. Asıl iş ondan sonra başlar. İkinci kriter bilgidir. Öğretmenin bilgisi yoksa, hem pedagojik bilgisi, hem normal formasyonu, efendim hem kendisi alan bilgisi yetersizse gene bir sac ayağının birisi eksik kalmış demektir. Üçüncüsü de adaletidir. Eğer öğretmen adil değilse, öğretmen herkese eşit davranmak adına gerekeni yapmıyorsa, bazılarını ihmal ediyorsa çocukların, bazılarını çok öne çıkartıyorsa, çocuklar inanın bizim görmediğimiz çok şeyi görürler. Hiç önem vermediğimiz, o an için kale almadığımız bir cümle onların ruhunda yer eder. Nitekim o kadar şeyler söylüyorlar ki bize. O bakımdan öğretmenin çok dikkat etmesi lazım. Tavrına, hareketine, davranışına dikkat etmesi lazım öğretmenin. Konuşmasına dikkat etmesi lazım. Defter yazacak öğretmen. Bazen kalem isteriz çocuklardan. Kalem getirir misiniz? Aynı anda iki öğrenci birden hücum eder kalem getirmek için. Ben ikisini birden alırım o kalemlerin. Birini geri göndermem. Biraz biriyle yazarım, biraz da diğeriyle yazarım. Gönülleri evet olsun diye. Yani orada çocukların
gerçekten değer verildiğini hissetmeleri lazım. Çocukların kendilerine değer verdiğimizi onların bilmesi, hissetmesi lazım.
Yani Yusuf Dursun'a göre bir öğretmende bulunması gereken üç temel vasıftan birisi öğretmenin kendisine yönelik, yani işini bilmesi, ehliyet sahibi olması. Evet. İki tanesi de çocuğa yönelik. Evet. Onları sevmesi, sevdiğini de ifade etmesi
ve adil davranması.
Onlar arasında adil davranması, adaleti gözetmesi. Peki Bestami Hocam, sizin bu konudaki görüşünüz neler?
Yani nedir? Bazen ben de çocuklar yaramazlık yaptığı zaman meydan okuyorum. Oğlum boşuna uğraşıyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Var mı ötesi diyorum. Ve getirin yazılı belge vereceğim size. İnşallah 3 sene sonra, yani ben liseye girdiğim için 3 sene sonra. Hanımlar, kızlar hanımefendi, erkekler beyefendi olacak ve İnşallah bizden üstün insanlar olacaksınız. Getirin imzalı dile şey vereyim. Size belge vereyim diyorum. Çocuklar susuyorlar.
Evet. Hocam bir şey sormak yaramazlık istiyorum.
Yaptığı zaman. Yani haliyle Yusuf abinin dediği gibi sevdiğimizi belirteceğiz. Haliyle örnek olacağız. Ben fazla öğrencilere kızdığımı falan hatırlamıyorum. Çok nadirdir. Girerim sınıfa, çıkar. Bu binde bir olur şey. Kızgınlık ama genel anlamda böyle. Bir anne şefkatinin olması lazım öğretmende. Şimdi her çocuğu bir anne doğurmuştur. Her biri farklı olabilir. Derste kızdığım öğrenci olur. İkinci derste %50 kızgınlığım gitmiştir. İkinci gün kızgınlığım sıfırdır.
İkinci güne bile kalmaz Bestami Bey. Kalmaz yani. İkinci güne bile kalmaz yani.
Yani ikinci gün yeniden derse evet. giriyoruz ya. Evet, evet. O bakımdan çocukla karşılaştığımızda kızgınlığımız, öfkemiz sıfırdır. Ama anne baba da şunu unutmasın. Öğretmenlerle ilgili biz insanız, hata yaparız. Ben bazen öğretmenlerle anne baba veli şikayet ettiği zaman şunu söylüyorum. Kıymetli velimiz, senin 30 tane çocuğun olsa bir odaya koysan bunu ve 8 saat bunu orada tutabilir misin diyorum. Ay çıldırırım diyorlar. Kurban oldum diyorum ya, bak biz 8 saat çocuğu, 30 tane 40 tane çocuğu bir sınıfta tutuyoruz. Boşta durmuyoruz. Bir şeyler de öğretiyoruz. Bu arada öğretmen hata yaparsa bunu da büyütmeyin. Yapmayalım yani. Öğretmen hata yapmasın. Veli hadi yaptı insan. O zaman büyütme kardeşim. Bunu da velilere hatırlatmak istiyorum. 40 çocuğa ne yapabilirler? 8 saat bir arada dursalar.
Evet, bazı veliler, ben de hocam şahit oluyorum. Yani şüphesiz her anne baba çocuğunu çok seviyor. Çocuğuna çok düşkün oluyor. Ama herhangi bir ufak bir problemde hocası kızmıştır. Belki kulağını çekmiştir. Hemen velinin gidip şikayet etmesi çok doğru bulmuyoruz. Neticede bir emek var ortada. O kadar emek veriyor yani. Anne baba bu kadar vakit geçirmediği halde çocuğunu rahat rahat
veriyor. Mehmet Akif Bey, hatta şikayetin ötesinde geçip maalesef bunları okuyoruz, basında görüyoruz.
Öldürenler mi?
Darp etmek. Oh. Hani maalesef öldürmek. Bu da çok ciddi bir sorun. Evet. Öğretmenin maalesef zaman zaman can güveninin olmadığı dönemleri biz de yaşadık. Bu fakir de yaşadı.
Evet. O zaman Yusuf abi, sen öğretmenleri sevdirecek bir şiir daha sun da bize. Programımız
ondan
güzelleşsin.
Sonra bir soru soracağım size ama ilk önce şiiri alalım.
Pekala. İlk emekliliğimde yazdığım şiiri okuyorum. Hmm. Ben iki defa emekli oldum ya. İlk emekliliğimde yazdığım şiir okuyorum. Eğer fırsat çıkarsa diğerini okurum. Yoksa şart değil. Mazideki öğretmen. Bir zil sesi duydum. Yüzüm ışıyor. Sevincim dağlara eş oldu bugün. Sanıyorum sınıf bana koşuyor. Gördüğüm bir tatlı düş oldu bugün. Gün akşam olmadan gelin çocuklar. Çiçekten bir halka olun çocuklar. Beni de araya alın çocuklar, yüreğim bir mini kuş oldu bugün. Gönlümde yeşeren aşka uyumuştum. Hepinizi oğlum, kızım saymıştım. İlk dersin adını sevgi koymuştum. Son dersim 3 damla yaş oldu bugün. Neler gelir geçer aklımdan neler. Yaşanmış mı bilmem bunca seneler. Ayrılık ateşi sinemi deler. Ömrümün baharı, kış oldu bugün. Anladım, bu dünya yalanmış meğer. Giden gün, gelene hep boyun eğer. Geçmişin hayali bir cihan değer. Maziyle vuslatım, hoş oldu bugün.
Mesleğim hocam, sizde de var mı öyle bir şiir?
Olmaz mı?
Yani ben emeklilik şiiri yazmadım da daha. Ama bir öğretmen şiiri okuyabiliriz.
Evet hocam, sizden de bir şiir alalım.
Kanatlanır hece dilinde senin. Sözlerin semada dolunay olur. Aydınlanır gece dilinde senin. Engelleri aşmak çok kolay olur. Çözülür bilmece dilinde senin. Gösterirsin doğruları sezmeyi. Gönül tesbihine mana dizmeyi. Öğretirsin okumayı yazmayı. Kanatlanır hece dilinde senin. Bahar geldiğinde menekşe olur. Birden çocuklaşır pür neşe olur. Sözler sevincinden dört köşe olur. Çiçeklenir Türkçe dilinde senin. Ey soylu mumların ikiz kardeşi. Alevinle yanar fikir ateşi. Sevgiyle yarışan bilgi güneşi. Doğmak ister önce dilinde senin.
Evet hocam, ikinizin de yüreğine sağlık. Hani mümkün değil de şöyle derler ya, özellikle gençler, çocuklar çok söylerler. Dünyaya bir daha gelsem işte şu işi yapardım ya da şu işi asla yapmazdım. Siz eğer dünyaya bir daha gelseniz Yusuf Dursun, Bestam Yazgan, yine öğretmen, yine şair, yine yazar olur muydunuz?
Evet, elbette olurdum. Ben bunu gerçekten severek söylüyorum, severek yaptım. Zaten tek tercih yaptık biz.
Aynı benimki de öyle.
Tek tercih.
Birinci yani, tercihim.
Üniversite sınavında tek tercih. Erzurum Eğitim Mühendisliği Türkçe bölümü.
Hocam edebiyat öğretmenisiniz değil mi? Evet. Öğretmeniydiniz.
Evet.
Edebiyat. Bestami hocamız edebiyat öğretmeni.
Aynen, ben de birinci tercihim sınavda.
Tek tercih.
Erzurum birinci, tek tercih. Edebiyat Fakültesiydi. Yeniden de sınava girsem yine edebiyat öğretmenliğini seçerim. 35 yıl oldu. Doyamadım ben şahsen mesleğime.
Öğretmenliğe?
Evet, öğretmenliğe doyamadım.
Bir anekdot tabii anlatmama hocam. İzin verin arada.
Estağfurullah, buyurun.
Çocukken bana iki meslek imkansız gözükürdü. Birisi şoförlük. Öyle düşünürdüm ya, bu arabayı bu insanlar nasıl sürüyorlar? Elhamdülillah şimdi araba kullanıyoruz. Çok iyi değilse de kullanıyoruz yani. İkincisi de bestekarlık. Derdim bu insanlar bu sesleri nasıl böyle yapıyorlar? Yazarlık, şairlik aklımda bile yoktu. Hiç düşünmezdim ki öyle bir şeyi. Ama şimdi düşünüyorum da ikinci bölüm, sanatla ilgili bölüm de demek ki içimizde varmış. Elhamdülillah herkese de kavuştuğumuzu düşünüyorum. Evet. Allah nasip etti.
Evet.
Evet. Zor diyoruz ama yani bunlar, Allah zorları kolaylaştırıyor.
Büyük sadaka-i cariyeler diye
düşünüyorum.
Yani soruna bir şiirle cevap vereyim.
Hemen yeniden öncesinde bir şey söyleyeyim. Diye. Bu bir şiirsin öğretmenim kitabı yeni mi çıktı?
Evet, bu öğretmenlerle ilgili şiirlerimi.
Öğretmen yani şiirleri.
Aslında iki bölüm kitap. Bir, öğrencinin çocuğa olan duyguları. Diğer bölümde de öğretmenle öğrenciye olan duyguları.
Bir anı vardı galiba. Bir Affettin şiir, öğrencim.
Evet, o
kitabınız
da
vardı.
Yaşadığım hatıraları yazdım.
Peki.
Demin yani yeniden öğretmen olur musunuz sözüne. Şiirin bir bölümünü okuyacağım. Hepsini değil. Ben size doyamadım. Nazlı mı nazlı? Pek şirin sözlü. Sevgili öğrenciler. Bir damla oldum denizler için. Ve bir ömür tükettim sizler için. Ama sular gibi arı duru, sanki sevgi yağmuru, dilleri sizde gördüm. Kızlı erkekli, elvan çiçekli, sevgili öğrenciler, dört mevsim vermeden mola, bir arı telaşıyla koşturdum sağa sola, ama yürek peteğinden süzülüp gelen balları sizde gördüm. Çiçek soylu, güzel huylu, sevgili öğrenciler, size ders anlatmaktan usanmadım, bıkmadım. Elimden geldiğince gönlünüzü yıkmadım. Yüzümün akı, bitmeyen şarkı, sevgili öğrenciler. Eksik kaldı değil mi güzellikleriniz? Hepsini sayamadım. Sizleri bilmem ama ben size doyamadım. Ben size doyamadım.
Değerli dinleyenlerimiz, bizi hoş görünüz. Bu bir çocuk eğitim programı ama hep şiirler okunuyor. İki şairle birlikte olunca şiir kaçınmaz oluyor.
Eğitimin en güzel yanıdır şiir. Heh,
ben
zaten
de bunu sormak
şiirle
istiyorum.
Şiirle desteklersek bir konuyu.
Bunu sormak
efendim,
istiyorum.
Gayet güzel.
Eğitimde şiirin bir tesiri var mı?
Olmaz mı? Olmaz mı?
Ama bunu şair olarak mı söylüyorsunuz? Hakikaten öğretmen olarak.
Öğretmen olarak söylüyorum. Sonucunu görüyoruz çünkü. Çocuğun aklında o kalıyor. Bizim bir öğretmen arkadaşımız var. Benim öğrencimdi. Ben uzun yıllar İhlas Koleji'nde görev yaptım Bestan Bey'le beraber. Orada her sene mezun olan çocuklara şiir yazardım ben. 100 tane öğrenci mezun oldu değil mi? Onların her birinin isimlerinin geçtiği birer dörtlük yazardım. Çocuk diyor ki hocam benim için yazdığınız şiiri hala unutamıyorum diyor. Oo. O dörtlük onun aklında. Başkası kalmıyor akılda zaten. Evet. O kalıyor.
Bestami hocam sizce?
Ben de onu şöyle yorumlamak isterim. Daha evvel de mevzu ettik. Matematik, fizik, kimya problemleri formülle çözülür. Hayat problemlerinin çözümü, bazı çözümleri şiirdedir. Ben sözün notunu şöyle veririm. Dönem sonuna doğru öğrenciler başıma toplanır. Bazı şiirleri veririm. 4-5 tane şiir. Onları ezberleyen benden sözden yüz alabilir. Yunus Emre'den seçtiğim dörtlükler var. Onları ezberleyebilir. Sakarya türküsünü, Çanakkale şehitlerini, bayrak şiirini, Fetih Marşı'nı, Necip Fazıl'dan İstanbul şiirini gibi bazı tespit ettiğim şiirler var. Bunları ezberleyin derim. Çocuk ezberlerse sözü çok rahat yüz olur. Bunun da amacım ne? Mehmet Akif Bey, ürettiğimiz bilgileri, kafiye çeşitlerini, Fuzuli'nin doğum ölüm tarihlerini çocuk unutur.
Onu ben bile bilmiyorum isterse, şimdi yani.
İsterse internetten rahat ulaşır. Ama ben bu çocukların gönlüne Yunus'tan tohum gibi dörtlükler atsam, ezberinde olsa her problemde bu dörtlükler karşısına çıkar ve o problemi çözer veya yanlış yapmasını engeller.
Evet.
Yani zorda kaldığı an okusun işte Necip Fazıl'dan. Sevinin Mehmet'im başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğar, gün batar, elbet bizimdir.
Evet.
Kendine saldırı olduğu zaman düşmanlar, ey düşmanım sen benim ifademsin, hızımsın, gündüz geceye lazım veya gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın der, yoluna devam edersin. Veya çok sıkıştın, hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, arifanı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler desin İbrahim Hakkı Hazretleri gibi ve tevekkül edesin. İşte tedavi yolu sana.
Evet. Değerli dostlar, hem milli hem manevi eğitimde şiirin çok ciddi bir tesiri hakikaten var. Hocalarımız onu ifade ettiler. Dolayısıyla her Türk çocuğu, her Türk genci Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı, Fuzuli'yi, Mehmet Akif'i, Ziya Paşa'yı, Necip Fazıl'ı, Sezai Karakoç'u, Arif Yatasya, Yahya Kemal'i,
Bestami Yazgan'ı,
Bestami Yazgan'ı, Yusuf Dursun'u, evet, bilmeli diyoruz.
Bir üzüntümü belirteyim ben buradan Mehmet Akif Bey. Buyurun kitap hocam. Fuarları oluyor. Geliyor, Allah razı olsun. Anneler babalar çocukların ellerinden tutmuş. Alıyorlar bir kitabı, şöyle açıyor. Ay şiirmiş diye koyuyor. Ben de oradan uyarıyorum onları. Hanımefendi veya beyefendi, kardeşim al şu kitabı, İçinden bir şiiri oku. Beğenmedim de bırak bak. O zaman saygı duyarım. Ya şiire bu soğukluk neden? Hayatı sıcaklaştıran, güzelleştiren unsurlardan biri de şiirdir ya. Yusuf abi ne diyorsun?
Aynen, katılıyorum. Aynen.
Peki programımızın sonuna geldik. Aslında maalesef doyamadık size ama programı burada hocam bitiriyoruz. İsterseniz hemen yarım dakika son öğretmenlere bir mesajınız varsa.
Ben şimdi şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten iyi bir insan olmak istiyorsak insanlığımızın, fıtratımızın gereklerini yerine getirmemiz lazım. İnanın her şey sevgiyle bitiyor. Ama sevgi tek başına yetmiyor. Sevginin peşine saygıyı, saygıyla birlikte empatiyi yerleştirmemiz gerekiyor.
Evet.
Ancak bu şekilde, kolektif bir şekilde birlikte iş yapmaya alışabiliriz. Mutluluk ancak bu şekilde olur. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bencil olmamak lazım. Bencilliği bir kenara bırakmak lazım. Ancak o şekilde huzura erebiliriz.
Evet.
Sevelim, sevilerim.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Buraya kadar zahmet ettiniz, teşrif ettiniz. Onur duyduk. Hakikaten bizim için de çok iyi oldu. Değerli dinleyenlerimiz, Çocuk Kalbi'nin burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi Bestami hocamızın duasını dinleyeceğiz. Sonra da küçük bir duyurumuzdan sonra veda edeceğiz.
Evet. Sohbetin başında dedik ki eğitimin amacı çocuklarımızın veya insanımızın sonunda fıtrata uyması ve Mevlamıza yönelmesidir. Biz de diyoruz ki şefkatinle kılıp nazar, kulum desen yeter bana. Bu da benim bir günahkar kulum desen yeter bana. Canım çıkınca pazara, dostlar başlar ahuzara, tenim inerken mezara, kulum desen yeter bana. Azabından korkuyorum, rahmetine akıyorum, dönüp dönüp bakıyorum, kulum desen yeter bana. Malım mülküm talan olsun, yaşadığım yalan olsun, adım falan filan olsun, kulum desen yeter bana.
Dua niyetine, evet, kulum desen abi, yeter bana dedik. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza yönelik sorularınız olabilir, teklifleriniz olabilir, tavsiyeleriniz olabilir. Bunun için bir internet adresi açtık. cocukkalbi@erkamradio.com adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Bu soruları biz programda da, değil mi hocam?
Evet, yani soru olursa, yani cevaplamaya çalışırız. Teklif, takdir ve tenkitlerini bekliyoruz. Adresi bir daha alalım Mehmet Akif Bey.
Çocuk Kalbi'nin internetçe yazılışı. cocukkalbi@erkamradio.com adresinden.
Bir duyuru daha yapalım istersen. Buyur önümüzdeki hocam. Haftalarda Allah izin verirse Niğde'de olacağız. Kahramanmaraş'ta olacağız.
Ve Gebze'de.
Oradaki, evet, ve Gebze'de olacağız. Bizim bahçe buluşmalarını oradaki sevgili kardeşlerimize gerçekleştirmiş olacağız.
Şimdiden o buralara selam olsun. Oradaki çocuklara da selam olsun. Evet. Efendim size de selam olsun.
Teşekkür ederiz.
Hayırlı günler Allah diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun. Esselamu aleyküm.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.